daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba, ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine çok uzun zamandır sanırım aslında Onarım Atölyesi'nden de çok çok eskiden beri kendim bir yolculuğa çıktığım andan itibaren tanıdığım ve tanımaktan çok mutlu olduğum bir ismi ağırlıyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Bu biraz daha şey hissine bekliyor. Siz ilk yola çıktığınızda size aslında destek veren, yanınızda olduğunuzu hissettiğiniz isimlerle yolun belli noktalarında birlikte bir şeyler yapmak da geçmişe dair iyi bir hissiyat hakikaten. O yüzden çok mutluyum. Bugün sevgili Emre Başkan'la birlikteyim. Emre Bey'in pek çok kimliği var. Hepimizin ondan ilham aldığı pek çok kimliği var. Öğretim görevlisi, Startup'in yönetim kurulu üyesi ve aslında çok uzun zamandır hepimizin de tanıdığı kimliğiyle Azure Brand People and Solutions kurucusu. Ve dediğim gibi biz onu aslında konuşmalarıyla, yazılarıyla, LinkedIn içerikleriyle ve pek çok kimliğiyle de tanıyoruz. Emre Bey hoş geldiniz, iyi ki buradasınız.
Çok teşekkür ederim Ekim. O mutluluk bana ait. Burada olmaktan da büyük onur duyuyorum, keyif alıyorum. Eksik olma, çok naziksin.
Çok incesiniz, çok teşekkür ederim. Biz bu podcast serisinde meseleler ve dertlerle başlıyoruz aslında. Biraz dert denince de böyle garip hissettiğim oluyor ama sanırım o dert edinme noktalarımız da bizim hareket etme noktalarımız da oluyor. Siz neleri mesele ediniyorsunuz, neleri dert ediniyorsunuz ve bunların sizin hikayenizdeki yeri neden, başlamak çok isterim.
Çok teşekkür ederim. Bir kere bu çok kapsamlı ve cevap vermesi zor bir soru. İnsanı da düşünmeye sevk ediyor, o da güzel bir şey. Herhalde şöyle tanımlamaya çalışırım. Bir oğlum var. İnsan da ister istemez çocuğunu yetiştirirken, yetiştirmeye gayret ederken aslında kendi kafasında olmak istediği kişiye evirmeye çalışıyor olabilir mi sorusu geliyor aklıma. Orada sağ olsunlar bizimkilerin beni yetiştirme tarzını biraz daha net görüyorum. İyi bir insan olmaya gayret ediyorum. Benim derdim bu. Tabii ki meselelerim var. Meselelerim ne? Ben tek bir hayat, zaman kısıtlı bir kaynak. Bu noktada her insanın aslında yapmak istediği şeyleri, potansiyelini ortaya koyabilme işte isteğini karşılık bulmasını istiyorum. Ama bunu isterken de bunun iyilikle kesişmesini istiyorum. Yani bugün iyilik nereden geçiyor? Bu enerjiyi harcarken, bu odağı ortaya koyarken sadece ben, sadece ben diye düşünmek değil. Bunu farklı paydaşlarla, ortak paydada onlara da fayda sağlayacak bir şeye getirebiliyor muyuz? Ben biraz oradayım. Bunu yapmak isteyen kişilere ve kurumlara da kendi yöntemlerimle destek olmaya gayret ediyorum. Hep söylediğim bir cümle, yani ben dünyayı konfor alanının dışına çıkma cesareti gösterebilen insanların değiştirebileceğine inanıyorum. Kurumlarda insanlardan oluşuyor veya insanlar özelinde bireylerde de böyle. Bunu iyilik yönünde kullanmak isteyen herkese de enerjim yettiğince destek olmaya çalışıyorum. Ama burada dert derken tabii burada önemli bir konu da var. Dediğim gibi iyilikle kesişmeyen bir enerji harcama bana çok iyi gelmiyor kişi olarak. O noktada hoş bir eda bırakabiliyorsak etrafımızda ne mutlu bana.
Çok çok teşekkürler. Biz onu hissedenlerden biriyim aslında ben de. Çalıştığınız, sizden dinlediğim pek çok alan var. Tabii konfor alanı, araştırmalarınız buna mutlaka daha derinlemesine gireceğim ama sizden de aslında dinlediğimiz, duyduğumuz kavramlardan biri de belirsizlik ve bu yön bulma süreçleri. Sanırım belirsizliğin gittikçe arttığı ve aslında her yaş grubunun daha çok sırtında hissetmeye başladığı bir şey. Yani bu kadar 5 yıllık planlar çalışılıyor, o yapılıyor, bu yapılıyor. İşte bir pandemiyle aslında her şey ne kadar alt üst olabildiğinde yeni keşfetmiş bir dönemdeyiz ve 2 yıl, 3 yıl sonrayı hayal etmek çok zor. Her gün yeni bir kavramla tanışıyoruz ve her şey çok hızlı değişiyor. Stratejiler değişiyor, hayaller değişiyor, umutlar, iş planları ve çok daha fazlası ve bu çağa cevap verir hale gelmek de gittikçe aslında zorlaşıyor ve bir şeyleri göremiyoruz sanırım. Ve bu bana hep şey gibi hissettiriyor. Yani dünya bir eşikten geçiyor, yeni bir yön bulmaya çalışıyor ve her o bir şeyin yaratma sancısını sanki dünya kümülatif pek çok alanda yaşıyor gibi hissediyorum ve bu da belirsizliği derinleştiriyor gibi. Nasıl yolumuzu bulacağız dünya buraya giderken? Biliyorum çok da büyük bir soru aslında ama önümüzü göremezken bir de üstüne sizin bahsettiğiniz gibi iyi olanı, doğru olanı seçmeye nasıl kendimizi yöneltebiliriz? Ve bu atmosferde daha sürdürülebilir, daha etki odaklı bir geleceği bulabilecek miyiz aslında?
Neden olmasın? Burada belirsizliği doğru sorgulamak gerektiğine inanıyorum. Bizim akademide de danışmanlık sürecinde de çok kullandığımız bazı kısaltmalar var. Mesela VUCA, V-U-C-A, Amerikan ekonomi çıkardığı bir şeydir. Burada hızla iniş, yani sert inişleri çıkışları olan, belirsizlikle dolu, uzgörü, öngörü geliştirmekte zorlandığımız, analiz tarafında zayıf kaldığımız kompleksitede bir dünya, muğlak bir dünyadan bahsediyoruz. Belirsizliği böyle açıklıyor insanlık bugün. Neden peki? Belirsizlik eski bir kavram aslında, yeni bir kavram değil, öyle değil mi? eski bir kavramı tekrar masaya yatırıp, ki bu kalede kalmıyoruz. İşte İngiliz ekolü diyor ki VUCA değil başka bir tanım diyor. Bunun gibi yığınla kısaltma var. Senle otursak, kafa yorsak biz de bir şey çıkaracağız belki literatüre. O noktada şunu görüyoruz. İnsanlıkla eşdeğer yaşı olan bir şeyi biz tekrar masaya oturup bunu tekrar tanımlama ihtiyacı diyorsak orada değişen bir şey vardır. Sen her gün günaydınlaştığın bir arkadaşınla o davranışı sürekli kıldığında, bir rutin haline geldiğinde duyarsızlaşmaya başlarsın o davranışa. Ama ne zaman ki sana her gün günaydın, böyle büyük bir enerjiyle günaydın diyen biri sana cevap vermemeye başlar, belirsizlik başlamıştır. Onun sendeki etkisi değişik olduğu için neden cevap vermedi bir anda odağını almaya başlar. Belirsizlik böyle. Aslında şurada, yani burada şunu görüyoruz. Belirsizlik eski belirsizlik değil. Bizim üzerimizde etkisi değişen bir şey var. Çok daha kompleks bir hayat, evet. Ve frekansı ve şiddeti değişti. Böyle bir problemle karşı karşıyayız. Ama burada işi zorlaştıran şey sadece dış dünya değil, insanın da burada etkisi var bana sorarsan. Neden? İnsan elinde olduğunca süreçleri rutin haline getirmeyi ve kök salmayı seven bir varlık. Yani bunun biyolojimizle de alakası var. Seninle çok konuşmuşuzdur. Evde ailecek yemek yerken herkesin aynı koltuğa oturma eğilimi gibi. Biz bunu 2018'deki makalemizde HBR Türkiye'de kullanmıştık. İyi ki görmüştük çünkü herkesin hayatında olan bir şey. Oradan televizyon seyretmeye geçiyoruz. Yine öyle. En büyük konfor alanımız olan evde bile bunu yapıyorsak kim bilir dış dünyada nasıl davranıyoruz diyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Geçmişe baktığımızda bu konu uzmanı değilim. Coğrafi konuların uzmanı değilim. Sadece meraklı biri olarak söyleyebilirim. Dünya hep, mesela örnek vereyim, depremlerle sarsılmış, yer kürenin şekli değişmiş. Ama biz ne zamanki yerleşik hayata geçmişiz ki bunun bugünkü binalar şekline bakarsan insanlık tarihinde çok küçük bir kısmına karşılık geldiğini göreceksin. Sanki hep hayat böyleymiş gibi varsayıyoruz ve dünyanın canlı bir mekanizma olduğunu unutuyoruz. Çünkü biz kök saldık. O zaman o da kök salmalı. Bizim öyle bir isteğimiz, eğilimimiz var, algı mekanizmamız var gibi. Halbuki her şey değişiyor. Bu noktada ben şundan yanayım. En azından kendimde bunun işin yaradığını gördüm. Bunu söyleyebilirim. Değişen şey dış etkenle, yani etki alanımızda olmayan bir şey. Bunlar farklı yönlerde, hiç tahmin etmediğimiz yönlerde de değişebilir. Biz neyle ilgilenebiliriz? O değişimi yaşayacağımız mekanizma ile ilgilenebiliriz. Yani benim bu hayattaki en büyük aracım vücudum, benliğim, kişiliğim, karakterim. Değerler setim nedir? İşte mesela David Allen'ın bir yaklaşımı, çok kullanırım bunu da. Çok güzel bir yaklaşımı var. David Allen diyor ki mesela elinizde bir harita var diyor. Haritada gitmek istediğiniz yön var diyor. Amacım belli. Haritayı okumayı, pusulayı kullanmayı biliyorsun. Araçların belli. Bunlara da, nasıllara da hakimsin. Çok şanslısın der. Ama bunların hepsinin çöpe düştüğü bir, yani çöpe attığımız bir senaryo var diyor. O da nedir? Mevcut koordinatlarını bilmediğin an diyor. Şimdi mevcut koordinatlarımızı ne kadar biliyoruz? Değil mi? Hayaller kuruyoruz. Çok güzel. Ama hayalleri kurduktan sonra hayallere bir temel atılmış bina gibi sabitlemeye çalışıyoruz. Halbuki hayaller de değişebilir dünya ile beraber. Bunları gözden kaçırıyoruz. Ben ne zaman ki kendimi anlamaya çalıştım, ama burada yanlış anlaşılmasın, kişisel gelişim gibi şeylerden öte biraz daha bilişsel gelişime odaklanmaya başladım. Kendi adıma bu hayatı nasıl yaşadığımı, dışarıdan nasıl, yani dışarıdaki gelişmeye karşı nasıl etki, tepki gösterdiğimi çok daha iyi yorumlamaya başladım. İnsan aracı anladığında hangi yollardan gidebileceğini, yani spor araban varsa off-road'a girmezsin. Ama off-road aracın varsa off-road'da daha avantajlısındır. Yani bir karakteristiği anladığında bu yolculuğu nasıl kat edeceğini daha görebildiğimi gördüm. Burada da aslında belki dert tarafına da buradan ekleme yapabilirim. İnsan okuryazarlığı konusu. Yani bugün teknoloji okuryazarlığı var, işte finans okuryazarlık var. İnsanı neden anlamaya gayret etmiyoruz, merkezimizde bu yok. Ben bunu biraz söyleyebilirim. İlk başta bu belirsizlik ortamında insanın etkilenmesinin çok normal olduğunu algılamamız lazım. Bu etkiyi anlamamız için artık bilimsel çerçeveden, tıp alanına şey değil çünkü bu artık. Yani demokratize oldu ve tabana yayılabiliyor. Bunlardan istifade ederek o çerçeveyi oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Bunun üzerine de kendi karakterimiz, benim değerlerim neler, benim vazgeçmeyeceğim şeyler neler, esneyebileceğim şeyler neler. Çünkü etki yaratmak istiyorsak bazen taviz vermemiz gereken noktalar oluyor, esneyebilmemiz gereken konular. Seninle sohbetini yapıyoruz aralarda. Bunların hepsi belirsizlik, değişmeyen bir şey. Ben Sabahki Emre değilim. Kendime daha fazla odaklanıp aslında o etki alanındaki unsura bu süreci daha sağlıklı yaşayabileceğimi düşünüyorum. O nedenle bana sorarsan kendini iyi tanıyan biri, belirsizliğin herhangi bir türünde oradaki derdine uygun şekilde aksiyon alıp almak üzere adapte olup esneyebilir. Bir şekilde etki yaratmak istiyorsa o etkiyi ortaya koyabilir. Umarım o etki her zaman iyilikten yana olur.
Şahane. Burada özellikle insan okuryazarlığı sanırım çok önemli. Çünkü bugünlerde davranış kalıplarımızı çok da yapmak istediğimiz meselelerle ilişkilendirmiyoruz. Oysa ki burada sadece bireysel davranışlar değil, onların kümülatifinden oluşan kurum davranışları, topluluk davranışları da gittikçe bir önemli hale geliyor. Tıpkı evde her ne koltuğu seçtiğimiz gibi aslında daha iyi bir ürünü seçmek, daha iyi bir kararı seçmek gibi şeyleri de otomatize etmeyi neden konuşmuyoruz? Yani beynimizin aslında çalışma prensibini buralara oturtup neden yapmadığımızı da böyle genel olarak düşünüyorum. Ve burada biraz o davranış kalıplarımıza biraz girmek istiyorum izninizle. Yani bugün daha iyiye yönelmek için davranışsal açıdan ne yapabiliriz? Bunu böyle kimi nasıl manipüle edebiliriz buraya yönlendirmek için demiyorum. Belki de kötücül dünyanın kendi manipülasyonunu bu kadar kullanırken iyi şeyler için biz neden denemeyelim ki de bazen düşünmüyor değilim ama algımızı ve davranış kalıplarımızı o biraz daha bilimsel açıdan daha iyi bir dünyaya, daha etki odaklı bir dünyaya çevirmek için kullanabilir miyiz?
Kullanabiliriz. Bunun için yapmamız gereken şey temelde sorgulama. İnsanın hayatında sandalye metaforunda olduğu gibi sayısız, bilinçsizce ortaya koyduğu davranış var. Mesela ürünleri seçmekten bahsettin. Sana bir örnek vereyim. Bugün bizi dinleyen herkes bir düşünsün. Yaşı benim civarımda olanlar daha ne cevap verebilir? Evde bulaşık makinesinde kireç önleyici kullanıyorlar mı veya çamaşır makinesinde? Benim küçüklüğüm şöyle geçti. Zaten birkaç tane kanal var. İşte bulaşık makinesi öncesinde çamaşır makinesi almak çok kolay değil. Ve birçok şey ithal ediliyor malzemeleri vesaire. Ve sularda kireç çok yüksek. Ne oluyor? Makine böyle sarsılıyor, reklamlar kişilerin gözünün önüne gelir. Canavar hale geliyor. Ondan sonra bir beyaz önlüklü uzman geliyor. Diyor ki ne yaptınız siz bu makineye diyor. Kireçlenmiş diyor. Bir rezistansı diyor. Ne yapacaktık diyor. Makinenizi yenileyeceksiniz ama işte şu markadan ürün kullanırsanız bu kireçlenmez diyor. Şimdi bugün herkes sorgulasın. Annesine baksın, kendi evine baksın vesaire. Bu ve benzeri ürünleri kullanıyor muyuz? Neden kullanıyoruz? Bir alışkanlık olabilir mi? Bugün eskisi kadar sularımız kireçli mi? Arıtma sistemleri girdi. Veyahut rezistans dediğimiz malzeme bir çamaşır makinesi kadar para ediyor mu? Ama internete girip baktığınızda muhtemelen şunu göreceksiniz. Bugün rezistans dediğimiz şey 60 parçalık kireç önleyiciliği aynı fiyata geliyor olabilir. Yani şimdi 60 parçayı siz her gün kullanıyorsanız bir matematik yapmak lazım. O zaman neden? Bunu sorgulamayan bir yapımız var. Bir şey tamamsa onu tecrübe ettik ve olumlu bir şey yaşadıysak keşe atıyoruz ve bunu otomatik bir davranış haline getiriyoruz. Sorgulamayan beyin davranış değiştiremez. Ki davranış değiştirme de sorguladıktan sonra hemen olmuyor. Seninle buluşmalarımıza denk gelmişsiniz. Kullandığım bir örnek var. Cep telefonunuzu açın değerli arkadaşlar, bizi dinleyenler. Ana ekrana gelin. En çok kullandığınız aplikasyon üzerine uzunca basın şimdi. Onun titrediğini görün. İlk başta sorgulayanları silecek miyiz diyecekler belki. Çünkü hemen değişime rezistans göstereceğiz. Hayır, silmeyeceğiz. Yerini değiştireceğiz. O aplikasyonun yerini değiştirin lütfen ve kendinizi bir izlemeye alın. Yani kendinizi anlamlandırabilmek, tanıyabilmek adına. Günün koşturmacasında eliniz bakalım nereye gidecek? Eski yere mi gidecek? Yeni yere mi gidecek? Yeni yerin bilgisi sadece sizde. Buna siz karar verdiniz. Koordinatları senin beyninde gizli. Ama işte davranışsal taraf bize şunu gösteriyor. Arkadaki mekanizmalar bir enerji verimliliği dahilinde çalışırken bazen bazı şeyleri göz ardı ediyor ve alışkanlıklar ön plana çıkıyor. Değişme biz karar verdiğimizde bile davranışı oraya evirmemiz zaman alıyor. Kiminde 7 kere de el alışacak, kiminde 4 kere de alışacak. Sonra da şunu öneriyorum ben genelde. Böyle süreçleri daha iyi herkes kendi cevabını bulabilsin diye. Kişiden kişiye değişip de didaktik kalmayalım diye. 2 hafta boyunca yeni yerde kullandık ve alıştık ona. 2 hafta sonra aplikasyonu uygulamayı eski yerine alalım. Şimdi yeni yerine 7 kere de alıştıysak eski yere kuvvetle muhtemel çok daha az sayıda alışacağız. Neden? Eski alışkanlık bizi mıknatıs gibi kendisine çekmek üzere orada bekliyor. Canlı. Yani yeni alışkanlık geliştirmek demek sorgulamaktan geçiyor, farkındalıktan geçiyor ve farkındalıktan sonra istikrardan geçiyor. İstikrar olmadıktan sonra maalesef ne etki yaratabiliriz ne de kendi hayatımıza işte etki yaratabilecek küçük de olsa bir değişim yaratabiliriz. Ben bunları görüyorum kendi zihnime baktığımda senin sorun dahilinde.
Yani sanırım evet burada o yüzden konuşmanın ve diyaloğun önemini de daha çok hissettiğim bir nokta. Sorgulamak için aslında sadece soru sormak için bir araya gelmek ve felsefe benim için çok önemli bir şey. Felsefe, biz şeye çok alıştık ya Emre Bey, bir şeyi anında somut faydasını hayatımızda görmek onu verimli ve iyi kılıyormuş gibi ve bazen felsefe şu olarak görülebiliyor. Bu benim tam olarak bu somutta yani gündelik hayatında hızlıca ne işe yarayacak diye. Ama aslında hayattaki yaptığınız her işin bütününde işte felsefe, sanat, kültür gibi alanların genele yayılan bir başarı yaratma durumu da var. Bu noktada felsefede de hep gördüğüm işte şey, soru sormanın gücü. Yani böyle ben felsefe incelemeyi de şey yapmaktan çok sevmiyorum. Açıp bir felsefe tarihi kitabı okumaktan ve bir filozof ne demişten ziyade hangi soruları sormuşlar ve bu sorulara ne cevapları vermişler perspektifinden bakmayı çok çok önemli buluyorum ki bu bana çok daha davranışlarımız üzerine de bir şeyler anlatıyor ve kendimi daha rahat sorguluyorum bir sorunun etrafında. Hem daha iyi soru sormak ve bu soruyu sorabildikten sonra ona göre o davranışları oluşturmak bana çok iyi geliyor. İçimizde bulunduğumuz dönemde de kaybettiğimiz bir şeyin bu olduğunu düşünüyorum. İyi soru soramıyoruz bence.
Katılıyorum. Burada sana bir aklıma gelen bir şey oldu şimdi sen söyleyince. Soru, başkalarına soru sormakta daha kolay ilerliyoruz gibi geliyor. İnsanın kendini sorgulaması, kendi içinde yaptığı davranışın, ortaya koyduğu davranışın tutarsızlığıyla yüzleşmesi çok zor. O nedenle sorgulama konusunda kendi içinde kapanıp, kapanmaktan kastım dış dünyaya kapanmak değil mi? Bir baş başa oturup odaklı şekilde nasıl başkasına sorular soruyorsa bir insan, kendisine de o olgunlukla sorular sorabiliyorsa çok etkili. Mesela bu etki tarafında geçen gün seninle buluşacağımızı düşünerek bir kitaba elim gitti. Enteresan, bu davranış kalıpları üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Kitabı da yanında getirdin, görüyorsun. Zengin Olma Bilimi diye bir kitap var. Değerli dostlar, 1910 yılında yayınlanmış bu kitap. Wallace Wattles isminde bir beyefendi yayınlıyor bunu. Düşünce gücüyle işte aslında eylemleri birleştirmenin zengin olma tarafında nasıl bir yolu olabileceğini en amiyane tabiriyle dile getiriyor. Bir kişisel gelişim kitabı gibi ama odaklı bir kişisel gelişim kitabı gibi. Burada azimden, odaklılıktan vesaire bahsederken aralarda şöyle bir varsayım üzerine gidiyor. Diyor ki sen azimli olduktan sonra, bunu hayal edebildikten sonra ve bu yolda yürüyebildikten sonra diyor, kaynaklar orada hazır diyor. Mesela bir şey üretiliyor, bir şey kullanılıyor, tüketiliyor. Orada daha yığınla kaynak var diyor. Aynen şunları söylüyor. İnsanlar eldeki altınla yetinmeyip daha fazla altın mı istedi? Orada duruyor, çıkarılmayı bekliyor diyor. Bunları bazı yerler metaforik olarak kullanıyor ama. Şimdi 1910 yılından bahsediyoruz. Bu kişi de geçmiş tecrübelerinden bunu görerek aslında ortaya koyuyor. Davranış kalıpları çok uzun zamandır farklı işlemiş. Bugün yaşadığımız gerçekliğe göre. Sonsuz kaynak, değil mi? Ama bugün gördüğümüz gerçek farklı. Sorgulamamız gereken şey de ilk başta kendimiziz. Ben o yüzden bazen tartışılır ya, kesinlikle kurumların, organizasyonların, devletlerin atması gereken çok fazla adım var. Kesinlikle buna katılıyorum. Ama sonuçta oraları yöneten kişiler de insanlar. İnsan kendisini bireysel olarak, ben buraya bireysel nasıl bir katkı yapabilirim sorgulamadıktan sonra ona gidip o kararı alamıyor. Kendi içindeki sorgulamaya, o dediğin bu felsefi bakış açısı olabilir. Bir kendini sorgulama, ne durumdayım, koordinatlarım ne, David Allen'ın şeyindeki gibi, yaklaşımdaki gibi. Bunu yapamadıktan sonra başka bir şey ortaya koyabileceğini çok inanmıyorum açıkçası. Çünkü onun davranış kalıbı ne, onun sandalyesi ne, o sandalyeyi değiştirmek ondan sonra aklına geliyor. O sandalyeye oturduğun farkında olmadan anlayacak, farkında olacak ki ondan sonra bir farklı bakış açısı geliştireyim diyecek. Bunu da buradan değinmek isterim. Enteresan bir bakış açısı. Davranışlar tekrarlandıkça kültürü oluşturuyor. Kültür de hep konuştuğumuz gibi aslında yani değişimin biraz zorlaşmasına neden olabiliyor.
Çok önemli yani, özellikle bugünlerde daha çok kültürel dönüşüm meseleleri daha da iç içe olduğunda, kültürü yaratan şeylerin ve iş dünyasındaki hakim kültüründe daha çok ne olduğunu anlamaya çalıştığımda ve özellikle ekonomide bir paradigma kayması yaratmak için kültürü nasıl tanımlamamız gerektiğini çok düşünüyorum. Biraz antropolojiye de gittikçe yakınlaşan bir dünyada sanırım kültürle ilgili çözmemiz gereken mesele bana aslında her şeymiş gibi geliyor. Yani bugün cinsiyet eşitsizliğini de konuştuğumuzda ya da işte ne bileyim kara para aklamaya kadar hakikaten böyle giden bir noktada suçları normalleştirdiğimizde ama normalleştiremediğimiz suçlarda. Yani şöyle hissediyorum, göz göre göre bir kurum bir insana yönelik bir şey yaptığında daha çabuk suçlayabilecekken bir ağaca, bir yaşama, bir aslana, bir kuşa, bir doğaya bunu yaptığında doğrudan suçlayamamamızın da bir kültür meselesi olduğuna inandığım bir yerden. Çok karmaşık kültür konusu bugünlerde benim için ama bu karmaşayı seviyorum aslında. İçinden çıkamamak hali bana çok çok iyi geliyor.
Düşünmeye sevk ediyor.
Kesinlikle. Ve sizinle konuşmayı en çok sevdiğim konulardan biri de aslında konfor alanı. Biraz buna gireceğim. Çünkü konfor alanı tarihsel perspektiften izlediğimde ya da daha böyle evrimsel, antropolojik bir yerden baktığımızda ya bu bizim lanetimiz mi yoksa devrimimiz mi diye çok soruyorum. Yani konfor alanı olmasaydı bazı şeyleri yapamazmışız gibi hep hissettiğim bir noktadayım. Ama bir o kadar da şundan da çok korkuyorum. Çok talipkar bir sistemdeyiz. Sistem hep üret, uyuma, borsa sabah açıldı, sen ne yaptın, yetişemedin, üret, kazan, daha büyüğünü al. Ve konfor alanından çık gibi bir yere sevk ediyor. Ve sanki biraz huzurla durmayı ve bir yeri seviyorsak konforun içinde kalmamızı da engelliyormuş gibi hissettiğim anlar da oluyor. Ama bu sanırım doğru bir konfor alanı tanımı yapmakla da ilgili. O yüzden bunu sormak istiyorum size. Siz konfor alanını nasıl tanımlıyorsunuz? Buradan çıkmalı mıyız ve nasıl çıkarız?
Bu ince bir soru. Neden dersen, işte sosyal medyaya, bloglara vesaire baktığımızda birçok kavram gibi bunun da popüler kültüre mal olduğunu görebiliyoruz. Doğal da. Demek ki gündemde. Şimdi konfor alanı konusu yanlış anlaşılan şeyler var. Ama ben en genel çerçeveden şunu söyleyebilirim. Bana sorsan bu kavramı ilk bulan ben olsaydım bu kavramın içerisinde konfor kelimesini kullanmazdım. Aşinalık alanı derdim. Ne demek istiyorum? Şimdi biz seninle her birbirimizle karşılaştığımızda iyi niyet, iyi duygularla birbirimize merhaba diyoruz değil mi? Bu biraz önceki örnekteki gibi sende bir aşinalık yaratıyor ve duyarsızlaşmaya başlıyoruz. Artık benim oradaki davranışımı öngörebiliyorsun. Orada güvendesin, sorgulamıyorsun. Bir alışkanlık var, aşinalık var. Ne zaman ki ben sana günaydın dediğimde cevap vermiyorum, o zaman bir dakika, orada aşinalığım bozuluyor. O zaman odağını oraya koyuyor, sorgulamaya başlıyorsun. Neden böyle oldu? Çünkü amacın ne? Orada öngörülebilirlik kılmak. Ama hep olumlu şeyler üzerinden gitmek zorunda değiliz. Diyelim ki ben toksik bir kişiyim. Sen bana günaydın diyorsun ve ben her seni gördüğümde suratına şöyle bir asık suratla bakıyorum ve günaydın demeden geçip gidiyorum. Sen de değerlerin böyle olduğu için inadına bana her gördüğünde günaydın diyorsun. Okey. Bu da aşinalık yaratır ve sen benim bu davranışıma duyarsızlık taşırsın. Ne zaman ki sen bana yine değerlerin doğrultusunda günaydın dedim, ben de sana bir anda kocaman bir günaydın dedim. Ekin nasılsın bugün dedim. Burada şaşırırsın. Aşinalığın bozulur. Konfor diye anlandığımız o aşinalık sarsılmaya başlar. Aslında insan aşinalık yaratmaya çalışıyor birçok şeyde. Mümkünse önünü görmek istiyor, rutinler yaratmak istiyor. Bu tarafta da bir insanın kendisini ve sonrasında karşısındaki insanları sürekli konforun dışına çık diye zorlaması doğru değil. Şu bir gerçek, konforun yani o aşinalık dünyasını, ortamını yenilemezsek, farklı şeyler denemezsek değişmemiz çok kolay değil. Zihinsel olarak bir kitap okuyup veya başka bir şey yapıp zihinsel çerçevemizde bazı şeyler öğrenebiliriz ama uygulamayla öğrenmek çok farklıdır. Yani işte arabayı kullanmayı sen kitabını okuyarak kafanda zihinsel oturtabilirsin, uyguladığında ancak öğrenmiş olabilirsin, içselleştirebilirsin gibi diyelim. Şimdi bu noktada ben şöyle bir ayrım görüyorum. İki tane konfor alanı var aslında, senin de değindiğin gibi. Birincisi her gün farkında olmadan oturduğumuz o sandalyede kök saldığımız durumu düşün. Kök saldığın zaman harekete geçemiyorsun, kökleri koparamıyorsun. Bu da farkındalık dışı bir şey yapıyoruz. Burada edilgen bir konfor alanı var. Bu zararlı bana sorarsan. Şu açıdan zararlı. İnsan bunu neden yaratıyor? İhtiyacı olduğu için. Özellikle bu kadar belirsizliğin olduğu bir dünyada bunu dengelemek istiyoruz o stresi. O yüzden bunlar oluşuyor. Ama bunların ağır bastığı bir dünya yaratıyorsak kendimize, mesela stratejik konfor alanları da yaratabilirsin. Örnek veriyorum, sen sistematik olarak değişime açık bir insan olarak kendini yetiştirmek istiyorsundur. Ve değişime artık aşinasındır. Ekinin değişim süreçlerinde vereceği tepkilere aşinasındır. Bu senin aslında baktığında değişim sürecine hiç değişime ayak uydurmamış veya o tarafta kendi adımını atmamış birine göre daha istekli yaklaşmanı sağlayabilir. Bu senin mesela aşinalığındır. O zaman bu senin stratejik aşinalık alanındır diyebiliriz. O konfor kelimesi benim hep aklıma bir soru işareti. Onu söyleyebilirim. Benim gördüğüm kadarıyla ve bizim araştırmamız da şunu gösteriyor. Her insanın istediği kadar farkındalık yaratsın, edilgen olduğu, farkındalık dışı yarattığı öyle alanlar var. Önemli olan aslında dış dünyada o potansiyelini ortaya koymak istediği için şeyler yolunda, etki yolunda vesaire bir emek koymak zorunda. Oradaki stresini dengeleyebileceği, potansiyelini daha rahat ortaya koyabileceği bir denge oluşturmak zorunda. Mesela takımdaşlık. Hangi alanda çalışırsan çalış Ekin, takım unsuru güvendiğin insanlardan oluşuyorsa üzerindeki stresi bölüşebildiğin bir mekanizma getiriyor. Üzerinde toplamda hissettiğin stres azalıyor. Mesela bu dengeleyici stratejik bir konfor alanı. Yani sen hangi alanda etki yaratmak istiyorsan yapabilirsin. Takım üzerine gidersen, bir takım kurarsan ve güven duygusunu orada geliştirirsen burada bir fayda görebilirsin. Demek istediğim o. Ben kendi hayatımda şunu uygulamaya çalışıyorum. Biliyorum ki farkında olmadan yarattığım, kök saldığım şeyler var. İnsani bir şey. Olabildiğince bunları farkına varmak, dengeyi tutmak ama kendime stratejik konfor alanları sağlayıp hayatın bana getirdiği yüksek strese karşı, kaygı noktasına karşı, kaygı eylemi engeller çünkü. Daha harekete geçişin kolay olduğu o heyecan alanında, olumlu stresin olduğu yerle kendimi dengelemeye gayret ediyorum. Bence işin formülü de buradan geçiyor.
Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şahane, özellikle şeyi çok hissettim sizde anlatırken. Yani bugün dünyaya meselelere çözüm üretmek ve aslında sistemin bu ana akışının dışında bir şeyler yapmamız gerekiyor ki bizi bugüne kadar getiren ve krizleri yaratan sistemden başka bir şey yaratalım. Bu da biraz o kök salmışlıklarımızdan vazgeçmekle ilgili aslında. Bu bazen bir işimiz olabilir, bazen para kazanmaya çok alıştığımız bir yer olabilir. Bazen de biz kötü etkilensek bile sistemin içerisinde kötü etkilenmeye aşina olduğumuz için ve onu bir nebze rutininde güvenli zannettiğimiz için ona tamam olma halimiz olabilir gibi hissettim. O yüzden biraz daha yeni bir gerçeklik yaratmak istiyorsak da sanırım bu sistemle kurduğumuz kökleri de biraz sorgulamamız gerektiğini hissettim. Bu bana çok çok iyi geldi açıkçası. Ben araştırmaya geçeceğim ama araştırmaya geçmeden hem araştırmada geçen bir kavramı sormak istiyorum. Hem de az önce sizin de bahsettiğiniz heyecan alanı. Bir konfor alanı dedik, bir heyecan alanı dediniz. Bir de araştırmada geçen bir kaygı alanı var. Bunlar birbirinden nasıl farklılaşıyor diye sorup sonra da biraz derinlemesine araştırmaya girmek istiyorum.
Her gün oturduğun sandalyede veya aşinalık yarattığın bu stratejik bir konfor alanında olsa aşinalığın olduğu için uyarıcı az, stresin daha dengeli. Göreci olarak diğer alanlara göre aslında stres daha düşük. Bunun dışında stres alanları var deriz biz. Heyecan alanı olumlu stresin olduğu yerdir. Stresle baş edememe, stresin altında ezilme, mücadele etme gibi negatif söylemler kullanırsak da kültürel olarak. Aslında stres bir hayatta tutma mekanizmasıdır ve değişkenlere, potansiyel risklere karşı bizim odağımızı oraya toplamamızı sağlar. Ama çok yüksek stres iyi gelmez insana çeşitli nedenlerden dolayı. Bunun arkasında hayatta kalma mekanizma ile ilgili şeyler de var. Onlar benim ve yani tıp alanında ilgili şeyler diyelim. Oraya girmeye de gerek yok ama kaygıya doğru gitmeye başladığında şöyle bir şey olur. Diyelim ki sen kitle karşısında konuşma konusunda stres yapıyorsun. Şimdi bunu nasıl yapıyorsun? O sahneyi hayal ediyorsun, insanları hayal ediyorsun. Ya burada şöyle bir şey olursa diyorsun. Ya burada kem küm edersem, ya insanlar anlamazsa, ya insanlar gülerse, ya kendimi anlatamazsam. Bu yağların hepsi bir olasılık. Daha olmadı ki. Öyle bir gerçeklik yok. Ama o duygu o kadar gerçek geliyor ki insana bir anda fiktif şekilde stresini arttırıyor. Yani biri gelip sokaktan geçerken beklemediğim bir yerde koluma vursa bu gerçek bir strestir. Vücut beni uyarıyor, orada bir risk var diyor ve gerçek bir şey o. Ama bu fiktif bir şey. Kendi kendime kurgusal bir yük yaratıyor. Ve bu yük ne sağlıyor, ne getiriyor? En iyisi ben bu konuşmayı öteleyeyim. Öteleme başlatan şeylerden biri bu. Ya olmazsa, ya şurada zorlanırsam, ya bunu kotaramazsam gibilerden. Ha demiyoruz ki burada yüzme bilmeyen birini denize attı yüzersin diyelim. Hayır, değil tabii ki. Ama o sürece bu mekanizmayı yani konfor alanı yaklaşımı kullanarak biz kurumların da kişilerin de gelişimlerini çok güzel daha onlara uygun hale getirebiliyoruz. Kaygı eylemin önüne geçer. Ve hatta başka bir şey daha söyleyeyim. Bir öğrenci diyelim, üniversite sınavına çalışıyor. Bir matematik sorusu tipini 200 kere çözüyor. Çok güzel. Neden? Antrenman yapıyor aslında. O soruyu nasıl çözeceğini de biliyor ama üniversite sınavı zamanı geldiğinde o 3 saatlik ortamda ailesinin getirdiği stres, etrafın getirdiği stres, bütün hayatın yükü o 3 saatte biniyor. Bütün geleceğin buna bağlı. İşlem hatası yapıyor. Neden? Çünkü aslında yüksek streste neokorteksimize giden enerji azalıyor. Oraya enerji gitmeyince neokorteksin sorumlu olduğu problem çözme tarafı, biz sanıyoruz ki problem yok, zayıflamaya başlıyor. Aracın yakıtı yoksa ilerlemez. Çok net bir şey. Yani bunları aslında gündeme getiriyoruz. Kaygıda harekete geçiş yoktur. Heyecan alanında da şey vardır. Bir risk olduğunu biliriz belki ama denemek isteriz. Aşık olmak gibi. Karnımızda kelebekler uçuşuyordur. Ama bizi eyleme götürür. Veya işte senin çok güzel bir TED konuşman var. TEDx değil mi? Oradaki stresi düşünsene. Biliyorsun orada bir stres var. Yani her gün yaptığın bir şey değil belki o büyüklükte bir şey. Ama o stresi satın alıyorsun ve eyleme geçiyorsun. O işte heyecan alanı. Olumlu stres insana eyleme geçmeye, harekete geçmeye iterken kaygı uzaklaştırıyor. Konfor alanı bilinçsizse eğer zaten her gün aynı sandalyede oturmak en güvenli şey.
Şahane, çok çok kıymetliydi bunu tanımlamak ve görmek. Sanırım bunların arasındaki geçişkenliği görmek ve hiçbirini de tam olarak kötülememek de gerekiyor. Hayatın içinde hepsine ne kadar yer olduğunu da görmemiz gereken bir nokta.
Ekim, burada bir şey söylemek istiyorum sana. Gerçekten çok önemli bir şey söyledin. Bir pandemiyle karşılaştığımızda tabii ki kaygıya gideceğiz. Çünkü geçmişimizde böyle bir şeyimiz yok. Yani bu çok insani bir şey. Bazen o kaygıya gitmek bile insanın ne yapıyor? Ben neden böyle düşünüyorum veya neden değişemiyorum? Değişmem lazım biliyorum. Neden yapamıyorum? Bu gibi sorular işte insanın kendi içerisinde yarattığı yükler. Bunlar da kaygıyı arttırabiliyor veya o kaygı dediğimiz yüksek stres seviyesini. Bunun çok insani olduğunu anlamak lazım. Yüksek, aşırı yüksek streste teknik anlamda iyi olduğun bir şeyde işlem hatası yapabilirsin. Bu çok insani. Bunu anladığında aracı daha iyi anlıyorsun ve olaya daha farklı bakma şansın var. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bedava. Bir projeye, bir araca, kesinlikle, bir teknolojiye ihtiyacı yok. Bedava.
Çok çok kıymetli ve sanırım bunun üzerine biraz daha da düşünmek gerekecek. Ve tam burada da aslında sizin bu konu üzerinde her yıl yaptığınız çok çok önemli bir araştırma var. Yani bizi anlamak, iş dünyasını anlamak ve aslında direkt olmasa bile bir yönüyle de iş dünyasının yönünü, gidişatını ve toplumunu anlamak yönünde. Türkiye'nin konfor alanı araştırması ve 2023 araştırmasında diyorsunuz ki konfor alanı ardına gizlenen umutsuzluk. Ben hem bu süre gelen araştırmada ne yapıyorsunuz, neden yapıyorsunuz, bu sizin için, bizim için neden önemli bir araştırma ve bu yıl ne oldu da umutsuzluk?
Teşekkür ederim. Çok emek verdiğimiz, kafa yorduğumuz bir konu. Burada gündeme getirmek benim için çok büyük mutluluk. Burada şunu aslında ortaya koymaya gayret ediyoruz. İnsan okuryazarlığı çerçevesinden insanı merkeze alan bir bakış açısıyla iş dünyasını yorumlamaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız çalışma 6 senede Türkiye genelinde yapıyoruz. 7. araştırmamızla başlamak üzere. Kurumlar üzerinde de yapabiliyoruz bunu. Şunu görüyoruz. Beyaz yakalar şu ana kadar 6 senede hiç değişmedi Ekin. Yani diyoruz ki mesela iş hayatındaki en büyük ana motivasyonunuz ne? Maaş ikinci sırada geliyor. Bir türlü birinci sıraya çıkmadı. Ama hijyen faktörüdür. Maaşlarımızı 3 ay alamayalım, birinci sıraya çıkar. Çok yakın bir farkla başarılı hissetmek çıkıyor. Şimdi insanı iyi anlamak zorundayız. Çünkü biz ne yapıyoruz? Kağıt üzerinde planlar yapıyoruz, stratejiler oluşturuyoruz. Sonra diyoruz ki hadi bu hayata gitsin. Sonra geçmiyor veya zorluklar oluyor. Neden? Çünkü insan konusunu göz ardı edebiliyoruz. Veyahut göz ardı etmek istemesek bile tam olarak anlayamayabiliyoruz. Hala da kat edecek çok yolumuz var. Bizim aracımız da her geçen gün kendisini geliştirmek zorunda olan bir araç. Çünkü hep araştırma bunu geliştiriyor. Burada mesela şunu sormak ihtiyacı duyuyorum. Bir insanın en büyük ana motivasyonu başarılı hissetmekse en büyük kaygısı ne olabilir? Bunun cevabı çok önemli bir cevap. Bunu kafamızı yani içinde bulundurmamız lazım. O zaman ben bir lider olarak çalışma arkadaşımı bir yere yönlendirirken onun harekete geçmesini istiyorsam kağıt üzerinde yaptığım planlamalar dışında bu olayı farklı şekilde ele alabilir miyim? Kaldı ki kurumlar ne istiyor? Çalışanlarından yüksek verim almak istiyor. Ama çalışanlar da diyor ki ben de başarılı hissetmek istiyorum. Burada kazan kazan şeyini yaratabileceğimiz yer heyecan alanı. Aslında burada kazan kazan olduğu için biz buraya gidiyoruz. Ve bunu iyi bir nedenle birleştirebiliyorum ben kafamda. Bu tarafta şunu görüyoruz. Türkiye'de son zamanlarda yaşadığımız şeylerde bir laboratuvar ortamı gibi oldu. 2018'deki işte ekonomik kriz, 2019'daki işten çıkarmalar, 2020'de Covid vesaire büyük bir deprem atlattık maalesef, bir afet yaşadık. Bunların hepsinde aslında artık nasıl diyeyim, konfor alanı, heyecan alanı ve kaygı alanındaki oynamaları görmek bize önümüze dair bir ışık tutmaya yardımcı oluyor. Şunu görüyoruz, heyecan alanı hep daralıyor ya. Yani bunu şimdi mesela şunu merak ediyoruz biz. Normalleşme başladıktan sonra gerçekten insanların belirsizlik algısı düşmeye başladığında heyecan alanı artmaya başlayacak mı? Yoksa biz bu tarafta daha gelişme çok açık mıyız? Kaygı alanı arttı son dönemde ama bu son seneki araştırmamızda kaygı alanının daha fazla artmasını beklerken şöyle bir gerçekle karşılaştık. Yani biz bir hedef kitlenin yüzde kaçı kaygı alanında, yüzde kaçı heyecan alanında, yüzde kaçı konfor alanında bunu tespit edebiliyoruz. Ve heyecan alanına geçiş için neler ihtiyaçlar? Onlara bakıyoruz. Konfor alanı büyüdü. Çünkü neden? İnsanlar bunun artık etki alanlarının dışında olduğunu biliyor. Yapabilecekleri bir şey olmadığını biliyorlar. Ve bunu bir şekilde atlatmaları gerektiğini biliyorlar. Ne yapıyorlar? Ben şu an hangi pozisyondayım? Bu pozisyondayım. Tamam, bu pozisyonda devam edeceğim. Ve elimde ne varsa şu an bunu koruyacağım. Bu çok insani bir eğilim. Ama bunu anladığımızda aslında onların önünü açma ve en sonunda da kurumların aslında yaratmak istediği etki tarafında kurumlara bir fayda sağlama şeyimiz var. Burada da aslında bir kazan kazan şeyi var. Umutsuzluk neden arttı? Bunu tabii yorumlamak, detaylandırmak gerekiyor. Sadece ekonomik kriz gibi şeyler değil, çok farklı boyutları var. Mesela şunu görüyoruz biz, umutsuzlukla beraber, artan umutsuzlukla beraber yurt dışında çalışma isteği de artmıştı. Bugün tekrar test etmek lazım bunu. Çünkü dönemsel olarak bunlar değişebilir. Ama geçen sene araştırmayı yaptığımız dönem bizim Haziran-Ağustos arası, Kasım ayında da raporumuz yayınlandı 2023'te. O zamanki dönemde böyle bir artış vardı ve geçen seneye göre artışlar çok yüksekti. Kadınlarda ve daha genç kitlede bu ihtiyaç daha fazla oluyor. Çünkü onlar daha umutsuz bakıyor, daha kaygılılar hayata karşı, iş hayatına karşı özellikle. Bunu iyi sorgulamak lazım. Mesela kurumlar, bizim yaptığımız çalışmada şu çıktı. Kurumlar hakkında sorduğumuz soruların hepsinde düşüş vardı 2022'ye göre. Hepsinde ama Ekin 2-3 puanlık düşüşler. Yani böyle 20-30 puanlık umutsuzluk kurumlardan kaynaklanıyor gibi değil. Çalışan da biliyor. Kurumun yapabileceği şey bir yere kadar. Yani böyle bir döneme denk geldik argümanı var aslında. Ve bu dönemi daha iyi koşullarda nerede yaşayabilirim düşüncesi var belki. O noktada şunu gördük. Kurumların işte işveren markası olma tarafında evet çalışmaları var. Ama onların yapacağı şey de bir yere kadar. Çünkü artık ülkeler rekabet ediyor. Hatta ülkelerdeki şehirler rekabet ediyor. Yani insanlar işte Almanya değil de Berlin'e gidiyor. İşte İngiltere değil de Londra özelinde oradaki şeylere gidiyor. Daha büyük bir çerçeveden işte sivil toplum kuruluşlarının, devletlerin, belki üniversitelerin, akademinin ve şirketlerin bir araya gelip işveren ülkesi olma, yani o kişileri burada tutabilmek adına ne yapabiliriz? Çünkü rekabet oraya kaydı. kurumların da buna destek olması lazım ki o istedikleri havuza sahip olsunlar. Umutsuzluğun içerisinde böyle bir ton bulduk açıkçası. Ama işte 2024'te bu nereye gitti, onların hepsini göreceğiz.
Bu çok kıymetli. Özellikle şey dediniz, yani kaygı alanının artmasını beklerken konfor alanında bir artış oldu. Ve burada sanırım şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Kurumlar tabii ki üstüne düşeni yapması gerekiyor ama bu bir birliktelik işi ve ülkenin ve coğrafyanın genel mutluluk ve iyi olma halini de sanırım gözetmek gerekiyor. Ben özellikle daha yani genç topluluklarda da çok çalıştığım için gitme eylemini benim yani ben bir araştırma yapmadım. Tamam, içgörüsel bir nokta. Gitme eylemi artık eskiden daha iyisini bulmak umuduylaydı. Şimdi biraz daha kötü olandan gitmek istiyorum tarafına kaymaya başladı. Yani oradaki motivasyon gideyim ve çok iyi olayım, işte İskandinav ülkelerinde huzuru tadayım gibi bir yerden değil ama hayat tarzıma bu kadar da müdahale edilmesin gibi bir yere kaymaya başladı. O yüzden buradaki umutsuzluk artışının çok ekonomik olarak çok büyük bir payı olduğunu ben düşünmekle birlikte tıpkı ekonominin düzelmesi için gerekli olan sosyal kurumların iyileşmesi meselesinin sanırım bizim umutsuzluğumuza da iyi geleceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Olabilir. Bizim araştırmamızda bunu sorgulamadık. İş dünyasına özel yaptık bunu ama tabii ki yani her insan gibi etrafını anlamaya çalışan kişi gibi ben de düşündüğümde buna benzer şeyler görebiliyorum. Yurt dışına giden arkadaşlarımla konuşuyorum. Mutlular mı? Çok mutlu değiller. İşte oradaki soru şu: ne olsa geri dönerler. İşte biz burada nasıl bir ortam yaratırsak onlar geri döner. Veya orada beğenmediği, Türkiye'de özlediği şeyler ne? Orada beğendiği, Türkiye'de olmayan şeyler ne? Bunların mixini yaratabildiğimiz zaman aslında, çünkü bu şeydir. Yani artık eskisi gibi milliyetçiliğin, işte savaşların baskın olduğu, herkesin imparatorluk yaratmak istediği bir dünyada yaşamıyoruz. Sınırlar kağıt üzerinde var. Belli bir çerçevede Avrupa Birliği'ne bir kere giriyorsun. Araçla evet. Giderken sınır yok. Birçok yani çok rahat akış var. Şimdi böyle ortamlarda ne oluyor? İnsanlar aslında konfor alanına biraz gitme, aşinalıktan bahsediyoruz ya. Bu kadar belirsizliğin olduğu yerde öngörebildiği sistematiğe sarılmak istiyor ve onu korumak istiyor. Onu kaybetmesi daha yüksek stres evet. Demek gibi düşün. Bu noktada bilmediği bir yolculuğa çıkıyor. Bu büyük bir macera. Büyük bir macera, bunu takdir de etmek lazım. Büyük cesur bir adım. Ama şunu da sorgulamak lazım. Bu insan neden gidiyor? Çünkü bazen tepki gösteriyoruz. Tamam, gitsinler o zaman diyoruz. Hayır efendim, anlamamız lazım. Neden gitti? Ne olsa geri döner? Ve ben onu buraya getirmek için daha fazla ne yapabilirim? Eğer bunu istiyorsam bunu düşünmek zorundayım. Ve bunu tek bir boyutta yapmam mümkün değil.
Peki sizce tam olarak yani biraz konuştuk ama daha da derinleştirmek gerekirse bu umutsuzluğu kök nedenlerinde neler görüyorsunuz? Ya bu illaki araştırma odaklı bir yer değil. Aslında sizin odak gruplarınızda da denk geldiğiniz yani pek çok şirketi, pek çok ekibiyle daha diyalogsal çok yaşadığınız süreçte var. Umutsuzluğun kök nedenlerinde neler görüyorsunuz?
Araştırmadan bir şey söyleyeyim. Sonra dediğim gibi o odak grupları birebir görüşme üzerinden gidebileceğimiz bir şey olabilir belki. Bir kere araştırmamızda şunu görüyoruz. Özellikle mesela kadınlarda artan bir kaygı var. Seneler vesaire düşündüğümüzde, baktığımızda. Orada şöyle bir gerçeklik var. Türkiye'de çeşitlilik artıyor. Belli başlı kurumlar bunu çok özel şey yapıyor ve içerideki kadın erkek eşitliğini sayı bazında arttırıyor. Ama sonra kritik roller verme veya işte karar dinleme, fikir dinleme, onların fikirlerini kale alma, onları dahil etme tarafında eksik kalıyor. Şimdi çeşitliliği arttırıp siz kapsayıcılık dediğimiz o dahil etmeyi devreye sokmadığınızda kimse kusura bakmasın hiç mantıklı bir şey değil. Çünkü kendi ayağınızdan kendinizi asıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki neden bağlılık düşüyor? Çünkü kale alınmadığını görüyor. Şimdi bir arkadaş grubu düşün Ekin. Herkes kendi arasında fikrini paylaşıyor. Senin fikrini hiç dinlemiyorlar. Kale almıyorlar. Sormuyorlar. Nereye gidelim diye de sormuyorlar. Oraya bağlılık geliştiremezsin. Ait hissetmezsin. Olduğun gibi kişi olamazsın. Şimdi bu kaygıyı arttırabiliyor. Bu bir. Bu genç arkadaşlarda da şöyle gözüküyor. İş hayatını çok farklı bir beklentiyle düşünenler var. Gerçekleri görünce de bir hayal kırıklığı oluşabiliyor. Buradaki kaygı noktası da oradan geliyor. Onun dışında birebir görüşmeler ve fokus gruplardan şöyle birkaç şey söyleyeyim. Biz sistem üzerine düşünmüyoruz. Onu görüyorum. Hep kısa vade, hep orta vade, hadi bilemedik. Uzun vade planlarımız olsa bile mesela bir kurumda bir CEO değişiyor. Bir anda uzun vadeler değişiyor. Yani kurumun nasıl bir insanın değer şeyi vardır. Sen buradan diyelim ki İngiltere'ye gittin. O değer şeyiyle gideceksin ve orada yaşamaya devam edeceksin. Ortamın değişti ama bazı şeyler zor değişir veya değişmez. Bu tarafta bir anda herkes işte soğuk sulardan sıcak kumlara geçiyor veya tam tersini yaşayabiliyor. O insanlar da o değişimi anlamlandırma ihtiyacı duyuyor. Anlamlandıramadığı zaman bir uzaklaşma olabiliyor. Burada yani sistematik düşünmek, uzun vadeli yaklaşımlar sergilemek çok kritik. Ama kültürel araştırmalar da şunu gösteriyor. Bizim örnek veriyorum mesela İskandinavlar dediğin için. İskandinavlar uzun dönem düşünme sistematiğine çok alışıklar kültürel olarak. Bu davranış sistematiği onlarda oturmuş. Ama mesela belirsizlik algısında daha farklı çalışıyor Türkiye'ye göre. Biz biraz daha adaptif tarafta olsak da adaptasyon reaksiyon geç istiyor. Sistematik ve uzun vadeli düşünme tarafında da biz zayıf kaslarımız var. Kültürel bir şey de olabilir ama bu tarafta benim gördüğüm şey yani uzun vadede gideceğim yeri ve nasıllarımı göremedikten sonra bunun iletişimini anlayamadıktan sonra yaptığım işi sadece bir tik atmak için yapıyorum. O zaman o genel çerçevedeki yerimi göremiyorum, anlamlandıramıyorum. Bu bizim araştırmamız şunu söylüyor. Ben kurumumun vizyonu, misyonu uğruna çalışmak zorundayım. Bunu biliyorum. Ama bunun insanlara bir değer katan bir vizyon, misyon olmasını istiyorum. Mesela lider olmak. Bir vizyonda bu var. Bu bencice değil mi diyor. Çünkü kurumla alakalı diyor. Ben burada insana ne kattığımı bilmiyorum. Ben insana bir şey katarsam zaten sonuç olarak lider olacağım diyor. Ve bunu sadece Z kuşağı, Y kuşağı demiyor. X kuşağı da söylüyor. Sadece X kuşağı daha az dile getiriyor. Bizim yaptığımız araştırmalarda bunu görüyoruz.
Şahane, çok kıymetli. Yani burada aslında farklı alanları görmenin bugüne dair neleri değiştirmek için de kullanabileceğimizi görmek de çok kıymetli. Burada sona doğru da aslında giderken merak ettiğim ve sorgulamak istediğim bir tanesi de benim yanlış görmediysem gördüğüm kadar araştırmada 25-39 yani tabii ki siz bunu evet. İki parçada ele alıyorsunuz ama 25-39 yaş arasında daha karanlık bir noktadayız. Bu biraz nedenlerine hani genç grubun görece daha orta yaş ve kariyerin ilerisinde olabilecek bir grubun kaygı sesinin artmasını daha anlaşılabilir kılabiliyor. Hem bu tarafı sormak istiyorum hem de ya 39'dan sonrakiler niye kaygılı değil ki aslında. Ben biraz bununla merak ediyorum.
Görece kaygılı değil.
Evet.
Yani
evet.
Şimdi burada Fazıl Oralı, Fazıl abi, Fazıl hocayı da anmadan geçemeyeceğim. çok güzel bir sözü var. Diyor ki kapitalist sistem diyor mülk edinmek üzerine kurgulanır diyor. Ve bugün diyor o vaatler gerçekleşemiyor. Çünkü mülk edinemiyorsun diyor. O zaman sistem içerisinde kendini oturtamıyorsun. Burada bir orta yol bulunmalı. Geçenlerde ben katılamadım ama takip ettim uzaktan. Harvard Business Review Türkiye'nin zirvesinde de orta sınıfın erimesi üzerine çok güzel bir konuşması vardı Fazıl abinin. Onu da buradan anmış olalım. Yani o taraf enteresan bir şey. 40 yaş üzerindeki insanlara baktığımızda görece olarak biraz daha mülk edinmiş olma ihtimali olabilir mi sorusu aklıma geliyor. Bunu araştırmasını nümerik tarafta yapmadım ama bu soru mantıklı geliyor. Anlamlandırabiliyoruz yani zihnimizde. Diğer yandan şu var. Mülk edinme konusunda da tabii işte kerteriz alıyoruz. Yani insan bir şey yapar ama başkası nasıl gidiyor dedi bakar. Kendisi mesela bir kurum düşün veya maaşını düşün. Şu kadar kazanıyorum dedin. Kendin mutlusun, yetiniyorsun. Bir arkadaşın senden iki kat kazanıyor ve aynı işi yapıyor. Mutlu olman devam etmeliyken o mutluluk hissi bir anda acaba ne oluyor diyebiliyoruz değil mi? Kendimizi karşılaştırdığımız sadece akranlarımız değil bugün veya mevkidaşlarımız değil. Bizim ailelerimiz ne durumdaydı geçmişte? İşte benim yaşıma geldiğinde şu vardı bu vardı. Biz işte çocukken şuralarda koştururduk vesaire. Bugünkü yaşamımıza bakıyoruz bambaşka şeyler var. Mülkiyet tarafında da duygu tarafında da. Ben sokaktan dışarı çıkmazdım. Annem beni 6-7 yaşında iki yan sokaktaki bakkaldan ekmek almaya gönderirdi. Yani çok şeydi. Ya biz oyuncak tüfeklerimiz vardı. Bisikletle sokakları kapardık ekin Suadiye'de. Arabalar dururdu. Derdik ki ehliyetinizi alabilir miyiz? Gülerlerdi bize. Ehliyetlerini verirlerdi. Biz de 2 dakika 3 dakika şakalaşırlardık. Sıkıysa bugün bir çocuk bunu yapsın. Çok zor. Çok farklı bir ortam vardı. Kerteriz aldığımız şeyle gidişatı baktığımızda eski normale göre hepimizin geçmişten bir normali var. Bu normal iyi gelmiyor olabilir. İşte bu da normalin adını da kim koyuyor o da çok kritik. Normali geçmiş tecrübeleri olan söz sahibi kitle koyuyor. Halbuki benim oğlum için normal bugünkü hayat. Eskiyle karşılaştım. Oğlum eskiden biz böyle yapmazdık. Bana ne? Yani benim normalim bu. Senin için yeni normal bu. Benim normalim bu. Ben bunun içinde büyüyorum. O ona adapte oluyor vesaire. Bu tarafta o kerteriz alma tarafı, mülkiyet konusu. Aslında insan kendisini oturtamıyor o zihnindeki hayal ettiği şeylere belki de. Biraz da oradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
Süper. Burada bu sanırım kurduğumuz bağlar ve normal ilişkisini görmek de kritik bir yere sahip oluyor. Çünkü bu birlikte çalışmamız önünde de aslında temel bir yere konumlanıyor diye düşünüyorum. Çünkü genel kabullerimizi kendimiz üzerinden aldığımız bir noktada bu farklı düşünen, bu yaş gruplarından bağımsız herkesin normalinin kültürel olarak farklı olduğu bir yerde sanırım denkleşmemizi de zorlaştıran bir noktada. O yüzden bunun üzerinde daha çok düşünmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve benim normalde her konuma en sonunda sorduğum ortak bir soru var. Onu biraz daha bütünleşikle soracağım. Siz bu durumdan, bu umutsuzluk, bu kaygı halinden ve bu genel biraz görece kötü diyebileceğimiz tablodan bir çıkışı görüyor musunuz? Ve sizce umut var mı?
Görüyorum ve var. Çok temelde bir şey söyleyeyim sana. Bizim araştırmamızda veri şunu gösteriyor. Mesela diyor ki geçen seneye göre daha umutsuzum diyor. Daha umutsuzum diyor. Umutsuzum diyen kişi hala umut potansiyeli taşır. Yani bu çok şey. Mesela diyelim ki bir sevgilim var, tamam mı? Ayrıldınız. İstemediğim bir şey oldu. Hala onu düşünüyorsan, yani umutsuzsundur ama hala düşünüyorsan dönme durumuna dair bir şeyin vardır. Ama senin için değeri bitmiştir, sıfırlanmışsındır, tamamen nötr duruma geçmişsindir. Hiç hani öyle bir ihtimal umurunda bile değildir. Orada umut yoktur. O zaman umuttan hiç bahsedemeyiz. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Görece daha umutsuz bir durumumuzda hala umut var. Ve biyolojimizde de umuda dair bir şey var. Yani en zor anda bile bizi harekete geçmek üzere tetikleyen bir şeyden bahsediyoruz. Kimyasallar da devreye girebiliyor burada. Tabii öyle hayati bir şey yaşamıyoruz. Anlamlandırdığımız bir şeyden bahsediyoruz ama benim elimdeki üzerinde gittiğimiz veriler bana aynı zamanda şunu söylüyor. Bunu makalede yazmıştık. Karamsar bir tablo gibi gözükse de bu hala umudun olduğunu ve buna karşı bu ülkeye, bu içinde bulunduğumuz dünyaya, ortama dair hala iyi niyetler, umutlar beslediğimiz bir ortam olduğunu görüyoruz. Bazen şey sohbeti geliyor burada. Peki neden harekete geçmiyoruz veya neden herkes istekli davranmıyor? Herkesin anlamı farklı. Mesela şeyi çok fazla görebiliyoruz Ekin. Sen de karşılaşıyorsundur. Kuşak meselesi demek bence çok doğru değil. Kuşak işte iletişimi veya kuşak kavramı bakış açısı daha şey bir şey. Çünkü sınıflandırmamamız lazım. Ama şurada şöyle bir şey var. Mesela genç arkadaşlar işte geliyor işe sonra çıkıyorlar. Yani biz bunları yapmak istiyoruz. Onların derdi başka. Demek ki onların anlamlandırdığı şey burada yok. O anlamı dışarıda bulmaya gidiyor. Çünkü anlam insanı mıknatıs gibi çeker. İnsan anlam bulmak kadar anlamdaş da arar. Anlamdaş da çünkü o yol daha şey oluyor. Sen içinde bulunduğun toplulukları falan düşündüğünde anlayacaksın beni diye düşünüyorum. Bu noktada herkesin dediğin gibi kapsayıcı şekilde birbirini anlamaya ihtiyacı var. Diyaloğa ihtiyacı var. Nedenleri sorgulamaya ihtiyacı var. Ve bunları sorgularken kendini yukarıya konumlandırıp yargılamak üzere değil, esnemek üzere sorgulamaya ihtiyacı var. Esnemek şartıyla. O zaman işler değişebilir. O umut tarafı gerçekten güneş gibi oradan parlayabilir. Bu da kocaman bir neden olmasın sorusudur. Neden olmasın?
Çok kıymetli. Neden olmasın? Bir başlangıç noktası olarak almak bana çok iyi geldi bu bölümün sonunda da. İyi ki varsınız. İyi sen ki bugün öyle birlikteydik. Şahane bir sohbet oldu. Daha iyilerini daha farklı yerlerde yapmak üzere çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim nazik davetin için. Bize zaman ayıran herkese de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Umarım daha güzel günlerde, her zaman daha güzel günler olabilir. Daha güzel duyguları yaşadığımız, hak ettiğimiz, hepimizin daha iyi arama aslında motivasyonuyla güzel etkiler yaratabildiğimiz dünya diliyorum. Herkese hayalinin üzerine geçen güzellikte bir ömür diliyorum. Kendinize iyi bakın.
Çok teşekkürler, hoşça kalın. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.